Ayrım 17.
Etrafında toplanan saf imanlı insanlara neler öğretirdi? Ömrün hangi meçhulünü, ruhun hangi düğümünü onlara çözmüştü? Bu hizmetten bize neler kaldı? Sonra bu Konuralp kimdir? Hiç sevmiş miydi? Nelerden hoşlanırdı? Bursa Ovası'nda her bahar açan nergislere bakarken ve her akşam uzak dağların üstünde batan güneşi seyrederken neler düşünürdü? Hülasa, bu yeni fethedilmiş şehirde ilk attığı adımların aksini adlarından dinlediğimiz bütün bu kahramanlar nasıl insanlardı? Adların şiir ve cazibesi, hayalinizi peşi sıra sürükleyip götüren acayip ve esrarlı mevcutlar, birdenbire zihnimizde rüya ile hareketin el ele yürüdüğü çağların hikayesini terennüm eden çeşmeler. Siz mazi dediğimiz ıtırı bize zaman içinde uzatan altın, gümüş, billur mahzalarsınız. Ruhumuzun en sanatkar tarafı muhakkak ki sizin hülyanızla beslenen taraftır. Bu isimlerin içinde bir tanesi vardır ki Bursa'yı tek başına bütün bir bahar güzelliğiyle doldurur. Bu beyaz zafer ve ganimet çiçeği Nülüfer'dir. Genç Orhan'ın kolları arasında günün birinde güzelliğin kahramanlığa, hayatı istihkara bir mükafatı gibi düşen bu kadınla beraber kuruluş devrinin sert simasına aşkın tebessümü gelir. Yazık ki hayatı ve şahsı hakkında pek az şey biliyoruz. Kendisiyle görüştüğünü söyleyen Arap seyyahı İbni Battuta bile bize ondan sadece bir isim olarak bahseder. Fakat bizzat kendisi de bir ganimet çiçeği olan bu isim her güzel saadet ve aşk hülyasının içine dolabileceği bir çerçeveye benziyor. Nilüfer Hatun bu yeni teşekkülün kargaşalığında görünen ilk kadın çehresi değildir. Ondan evvel Osman Bey'in Şeyh Edebali'nin kızı Mal Hatun'a olan aşkı vardır. Hakikaten Osmanlı macerası bir aşk romanıyla başlar. Şeyh Edebali Karamanlı bir fakihti. Gelenek onun kızını Osman Bey'e vermek için epeyce tereddüt ettiğini ve nihayet evinde misafir kaldığı ve bir odada yan yana yer yataklarında yattıkları bir gece gördüğü o meşhur rüyayı dinledikten sonra damatlığa kabul ettiğini söyler. Rüya şudur. Şeyh Edebali'nin göğsünden hilal şeklinde bir ay çıkar ve büyüyerek tam Bedir halinde Osman'ın koynuna girer. O zaman Osman'ın kendi karnından, bazı tarihlere göre de ikisinin arasından üç kıtayı dallarının altına alan, köklerinden büyük nehirlerin Dicle, Fırat, Nil ve Tuna fışkırdığı büyük bir ağaç büyür. Ve böylece Osman, imparatorluğun bütün zafer tarihini rüyasında görmüş olur. Bu rüyanın ilk defa Hammer'ın dikkat ettiği gibi Tevrat'taki Yakub'un rüyasına göre uydurulmuş eski hükümdar sülalesi rüyalarına tıpkı tıpkısına benzediği aşikardır. Bununla beraber bu evlenmenin Osman'ın gittikçe artan silah kuvvetine manevi bir nüfuz ilave ettiği inkar edilemez. Belki de bu yeni beylik bu izdivaçla o zaman Anadolu'da ve Suriye taraflarında çok yaygın olan fütüvvet teşkilatıyla birleşiyordu. Filhakika mal ve menal sahibi olan Şeyh Edebali'nin geleni ve geçeni misafir ettiği bir misafirhanesi bulunduğu ve bazı akrabasının isimleri düşünülürse ahi teşkilatından olduğu tahmin edilebilir. İbni Battuta, Anadolu'da uğradığı yerlerde hemen daima bir ahiye rastlar, ahi evlerinde kalır. İznik'teki o güzel imaret beş kapılı revakı ve çok rahat kubbesiyle Nilüfer Hatun'a izafe edilir. Selçuk mimarisinin renkli, teferruat üzerinde fazla duran itikafından bu imaretle ve muradı hüdavendigarı çekirgedeki camiyle çıkarız. Bu ikincisinin kapısının üstündeki galeriler ve tek sütunla ayrılmış ikiz pencereler, imaretin revakı ve kubbe sistemi gibi yeni mimarinin ilk ritim araştırmalarıdır. Orhan'ın karısına olan sevgisi veya 1. Murad'ın evlat muhabbeti bu kadının adını Bursa'nın ve İznik'in tarihine ayrılmaz bir şekilde bağlanmıştır. Fakat bu destan devresinde aşk hikayesi bir değildir. Aydos Kalesi'nin kapılarını Türklere Orhan'ın akrabasından Abdurrahman Gazi'ye aşık olan bir tekfur kızı açar. Hakikaten bu devir geleceği müjdeleyen rüyalarıyla, aşklarıyla, kahramanlıkları ve ermiş hikayeleriyle tam bir destandır. Ve bizim ilk büyük şairlerimiz de bu destanı o kadar saf bir dille parça parça veren Aşık Paşazade, Neşri, Lütfi Paşa gibi müverrihlerimizdir. Yaptırdığı camilerin kandillerini kendi elleriyle yakan, imaretlerinde pişirttiği ilk yemeği kendi eliyle fakirlere ve gariplere dağıtan Orhan Gazi'nin yarı evliya çehresi bu destanın asıl merkezidir. Bütün bu ruh kuvveti ve manevilik hep ondan taşar. O bir başlangıç noktasını bir imparatorluk yapmakla kalmaz, ona rahm ve şefkatin derinliğini de katar. Üstüne aldığı imparatorluğun tarihçesi, vazifesini zaman zaman unutan ve bilhassa bu ilk devirde Garp aleminin ve Bizans'ın ufak bir himmetle vaziyeti kurtarabileceklerinde ısrar eden von Hammer'ın kalemi ondan bahsederken birdenbire yumuşar, bir azizden bahseder gibi bir hal alır. Orhan, hakikatte Horasan erlerinin silah ve keramet arkadaşıdır. Daha doğrusu o devirden kalan birçok şey gibi onlar Orhan'ın devamıdırlar. Fakat ben onu daha ziyade Bursa'da kendi küçük imaretinde ve çarşı içindeki harap camiinde tasavvur etmekten hoşlanırdım. Bazı akşam saatlerinde bu küçük caminin önünden geçer veya kapısından bakarken o kadar kalenin kapısını zorlamış ellerini kendi yaktığı kandillere uzanmış zannederim ve içim saadetle dolar. Birinci Murat, ufak tefek çizgi değişiklikleriyle Yıldırım Bayezid 1402 felaketinden sonra imparatorluğu derleyip toparlayan o kadar akıllı ve iradeli Birinci Mehmet, büyüklükle sadeliği birleştiren devrinin birinci sınıf devlet ve harp adamı, sırasına göre şair ve estet, ikinci Murat az çok onun ileri zamana vurmuş akisleri gibidirler. Fakat niçin bu devamı sade prenslerde arıyoruz? Bir buçuk asır bütün imparatorluk için model Orhan'dı. Bu kuruluş asrından sonra Bursa, sevdiği ve büyük işlerinde o kadar yardım ettiği erkeği tarafından unutulmuş, boş sarayının odalarında tek başına dolaşıp içlenen, gümüş kaplı küçük el aynalarında saçlarına düşmeye başlayan akları seyrede ede ihtiyarlayan eski masal sultanlarına benzer. İlk önce Edirne'nin kendine ortak olmasına, sonra İstanbul'un tercih edilmesine kim bilir ne kadar üzülmüş ve nasıl için için ağlamıştır. Her ölen padişahın ve Cem vakasına kadar her öldürülen şehzadenin cenazesi şehre getirildikçe bu geçmiş zaman güzelinin kalbi şüphesiz bir kere daha burkuluyor. Benden uzak yaşıyorlar ancak öldükleri zaman bana dönüyorlar. Bana bundan sonra sadece onların ölümlerine ağlamak düşüyor diyordu. Evet, Muradiye küçük türbeleriyle genişledikçe Bursa hangi vesilelerle ancak hatırlandığını anlar. Bu güzel devirden ve onu takip eden asırlardaki Bursa'da birkaç büyük mimari eserinden, türbe ve camiler ve bir de içinde Fatih'in doğduğu söylenen fakat bütün bilenlerin 18. asırdan daha gerisine götürmekte tereddüt ettikleri evin bir kısmından başka hemen hiçbir şey kalmadı. Keçeci Fuat Paşa'nın Osmanlı tarihinin dibacesi yandı diye ağladığı 1271 yangını saray içini ve bütün Bursa'yı adeta süpürdü. Bütün o eşraf ve ayan konakları, 5 asırlık tarihin yığdığı hazineler hepsi kayboldu. Bursa Sarayı'nın kendisine gelince daha geçen asrın başında bakımsızlıktan haraptı. Müverrih Hammer, Bursa için olan eserinde bakiyelerden kolaylıkla planı yapılabilecek hükmünü çıkartır. Gümüşlü adı bugün sadece tarih bilenler için bir hatıradır ve Osman Gazi ile Orhan Gazi, Tanzimat devrinin o gülünç şekilde resmi uslubuyla yapılmış, hiçbir ruhaniyeti olmayan binalarda, başlarının ucunda, talihin korkunç istihzası, Sultan Aziz'in ihtaz ettiği birer Osmanlı nişanı, adeta gurbette gibi yatıyorlar. Fakat Bursa ışığı olduğu gibi yine dört yanda çınlıyor, su sesleri leddüni bir rüya gibi etrafı dolduruyor ve yıkılmış imparatorluğun dört yanından gelmiş muhacir çocukları bu ışığın altında ve bu su sesleri içinde tıpkı kuruluş asrının çocukları gibi oynuyorlar. Belki de küçük kızlar o devirden kalma havalara uydurulmuş türküleri söylüyorlar. Yeşilin çinileri 15. asrın bahçesinden toplanmış renklere gülüyorlar. Evliya Çelebi Bursa çeşmelerinden uzun uzadıya bahsettikten sonra sözü velhasıl Bursa sudan ibarettir diyerek bitirir. Canım Evliya, sade bu iki cümlen için benim hafızamda adın Bursa ile birleşiyor. Sen Bursa'nın şiirini tadanların başında gelirsin ve bir gün senin ruhunu şad etmek istersek Bursa çeşmelerinden birine senin adını veririz ve sen onun ağzından bu güzel şehrin zaman içinde geçirdiği macerayı bize bir su damlası kadar saf ruhunla nakledersin. Evet, Bursa bir su şehridir ve bu itibarla bize hiç beklenmedik bir adamı hatırlatır. Bu Şeyhülislam Karaçelebizade Aziz Efendi'dir. Deli İbrahim'in halli ve katli esnasında o kadar zalim davranan ve saltanatın ilk yıllarında 4. Mehmed'i bütün vezirleri arasında azarlamaktan çekinmeyen bu acayip ruhlu alim, İkbal'i seven fakat onun haşin mizacı yüzünden bir türlü elinde tutamayan bu zeki, zarif, kibar fakat geçimsiz adam Bursa'nın hayatına oldukça garip bir şekilde girer. Menfaasını değiştirdiği bu su şehrinde çeşme yaptırmayı kendine biricik eğlence edinir ve servetinin mühim bir kısmını bunun için harcar. Böyle bir hayrata ihtiyaç olmadığını aklına bile getirmeden yaptırdığı bu çeşmelere Bursalılar hala müftü çeşmeleri diyorlar. Bu hikayeyi kitaplarda okuduğum zaman biraz şaşırmış ve hatta gülmüştüm. Fakat Bursa'ya gidip de bu şehrin üstünde günün her anına tılsımlı aynasını tutan su seslerini dinleyince yavaş yavaş Karaca Çelebizade'ye hak verdim. Şimdi onu daha başka türlü tanıyor ve seviyorum. O benim için artık şiiri hayatına sindirmiş ince ve zarif ruhlu rüya adamlarının ön safında geliyor. Sevdiği kadını, güzelliğini bir kat daha açacak mücevherler ve pırlantalara gark eden çılgın ve müsrif fakat zevk sahibi bir aşık gibi, o da güzelliğinin şuuruna erdiği bu şehre su seslerinden çelenkler, avizeler, sabahların uyanışına inci dizileri gibi dökülen ve akşamların gurbetinde büyük mücevherlerin parıltısıyla tutuşan gerdanlıklar hediye etmiş. İstemiş ki günün her saatinde bu çeşmeler kendi ikbal perest ve muzdarip ruhunun doğduğu ve büyüdüğü şehirden uzak, hayat ve harekete yabancı bir menfaada tükenmeye mahkum ruhunun feryatlarını gelen geçen anlasın. Bu ses onlara ömrün büyük dönüm noktalarını, mevsimlerin güzelliğini ve hayatın faniliğini söylesin. Büyük bakışlı arzudan, zalim ölümden bahsetsin. Tenha gece saatlerinde acı nefis muhasebelerine dalsın, aldatıcı ikbali, haşin bilekli talihi terennüm etsin. Kim bilir belki de bizzat kendisi her şeye ve herkese küskün geçirdiği acı ve uzun uzet saatlerinde bu 200 çeşmenin sesini muayelesinde bir kanunun telleri gibi ayarlamaya çalışır ve bu hayali muskiden kah mehtaplı boğaz gecelerini canlandıran altın hışırtılı nameler çıkartır, kah ondan İstanbul sabahlarını o kadar nurani yapan ezan seslerinin bir aksini arar, ona ömrünün macerasını nakledecek feryatları huzursuz ruhunda kopan fırtınaların çığlıklarını emanet eder ve sonra hepsini birden bir daha göremeyeceğini çok iyi bildiği ve hasretini çektiği İstanbul'a bu güzeller güzeli şehre ithaf ederdi. Zavallı Aziz Efendi! Şimdi onu Bursa sokaklarında, arkasında Bursa vakıflarında çalışan mimar, kalfa ve su yolcularının teşkil ettiği küçük bir kalabalıkla dolaşır ve bu 200 çeşmenin yerlerini bir bir işaret ederken görüyor gibiyim. Şüphesiz ara sıra başını kaldırıyor, açık Bursa havasından billur renkli kavislerin birbirini kat edeceği büyük toplanış noktalarını ve hepsinin birden bu şehrin semasında yapacağı ahenkli alemi düşünerek Bir orkestra şefinin ve bir iç alem mimarının gururuyla gülümsüyordu. Bursa'ya her gidişinde onu düşünür ve bazen bir ömrün ne kadar garip tesadüflerde manasını tamamlayabildiğine şaşarım. Bu 17. asırda Bursa'ya gelip yerleşmiş olanlardan biri de o çok çalışkan ve iyi niyet sahibi Celbeti Şeyhi İsmail Hakkı Efendi'dir.